Ayrım 27, sayfa 283. Böylece faaliyete geçen sanıkların 1941 senesinden itibaren neşrettikleri Bozkurt Mecmuası İdarehanesini merkez ihtihaz ederek gizli cemiyetlerin teşkilat faaliyetlerini planlı surette tespit ve tanzim ettikleri sabit olmuştur. Savcı iddiasında şu noktaları da belirtiyor. Turancılar şu gayeleri takip etmişlerdir. 1. Asya'daki Türkleri Türkiye ile birleştirerek saf Türk ırkından müteşekkil bir devlet kurmak. 2. Bu gayeye muhalif olan bugünkü hükümeti merkezden ani ve süratli bir darbe ile devirmek, onun yerine ırkçılık ve Turancılığı tahakkuk ettirecek hükümeti kurmak. 3. Propaganda yaparak gizli cemiyeti Türk ırkından aza ile kuvvetlendirmek ve onlara merasimle yemin ettirmektir. Sanıklardan Orhan Şaik Okyay, Orhun Mecmuası imtiyazının alınmasına tavassut etmiş, yazı kontrolörlüğünü ifa etmiştir. Nihal Atsız ve Cemal Oğuz'u evine davet ederek bunlara Sabahattin Ali'nin gazetelerin yazdığı gibi vekalet emrine alınmadığını, bunların uydurma olduğunu, ırkçılar aleyhine davayı bile tahrik ile açtığını söylemek suretiyle onları da menfi hareketlere sürüklemişlerdir. Savcı iddiasında şu soruyu soruyor. Madem ki Sabahattin Ali direktörü bulunduğu bir müessesede menfi faaliyette bulunan bir uzuvmuş, o halde sanık neden salahiyetli makamlara raporlarını vermemiştir? Madem ki kendisi menfi faaliyette bulunmuyordu, neden her ikisi de yakın arkadaşı bulunduğu halde onları ikna edip, siyasi buhranın tevlit ettiği nezaket içinde bulunan hükümet merkezinde müessif hadiselere sebebiyet vermiştir? Bittabi bu da Nihal Atsız'la müşterek bulunuşundandır. Nitekim nümayişleri mütakip ısrarla onu evinde alıkoyan sanık, Nihal Atsız'ın Ankara ajanlığını yapmıştır. Suçu 5 Mart 1944 tarihli mektuplarıyla da sübut bulmuştur. Sanıklardan Fazıl Hisarcıklı, Nihal Atsız'ın propaganda faaliyetinde yakın bir elemanı olduğunu huzurunuzda itiraf etmiştir. Amerika'da tertip edilen gizli toplantılara iştirak etmiş, cemiyetin esaslı rüknü olmuştur. Kayseri'de de aynı faaliyetlerde bulunduğu Nihal Atsız'a 17.5.1944'te yazdığı aşağıdaki mektuptan da anlaşılmaktadır. Bu davanın nasıl insanlara ihtiyacı olduğunu ve nasıl taktik kullanılması gerektiğini, davacılarının ne kadar sabır, azim, enerji sarf etmesi icap ettiğini biliyoruz. Engel olmak isteyenleri önceden kestirmişizdir. Ayrıca Konya, Adana, Kayseri'den irtibat temin ettiğimiz eşhasa ırkçılık ve turancılık faaliyetine dair eserler gönderilmelidir. Nihal Atsız da ifadesinde şunları söylemiştir. Fazıl Hisarcıklı ile iyi tanışırız. Irkçılık ve turancılıkta fikir ve faaliyetimiz müşterektir. Cemal Oğuz Öcal ve Zeki Özgür de tahkikatta bu hususu açıkça itiraf etmişlerdir. Savcı sanıklar için şu cezaları istemiştir. Arz ettiğimiz mucip sebepler ve delilleriyle suçları sabit olan Zeki Velidi Toga'nın teşebbüsüyle Almanya'nın yanında harbe girmeyen hükümetimizi devirmek üzere hususi merasimle yemin ederek gizli cemiyet kurmak suretiyle ittifak eden ve yakalanıncaya kadar faaliyette bulunan Zeki Velidi, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, Nurullah Bariman haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 171. maddesinin 2. fıkrasına uyularak cezalarının tayinine, aynı maksatlarla hükümeti merkezden ani bir darbe ile devirmek için yemin etmek veya söz vermek suretiyle birleşen ve faaliyetlerine yakalanıncaya kadar devam eden Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, Muzaffer Eriş, Zeki Özgür, Hikmet Tanyu, İsmet Tümtürük'ün Türk Ceza Kanunu'nun 171. maddesinin 2. fıkrasına uyularak cezalandırılmalarını isterim. Bu muhakemeyi ve sonucu okuduktan sonra insan acı acı düşünüyor. Ortada hiçbir suç delili olmadığı halde şair Nazım Hikmet'i 28 sene hapse mahkum eden adalet, hükümeti silahla devirmek teşebbüsü yapanlara karşı ne kadar şefkatliydi. Irkçıların muhakemesi 30 Mart 1945'te sona erdi. Sanıkların 6 yıla kadar hapis cezasına ve emniyet nezareti altına alınmasına karar verildi. Savcının da iddia belgesinden anlaşıldığı gibi ırkçılar, Turancılar Türkiye'yi faşist Almanya ile beraber harbe sürüklemek amacıyla gizli cemiyetler kurmuşlar, Merkez Almanya'da olan Türkistanlılarla bağ kurmuşlar, 1941'den hatta 1939'dan beri açık ve gizli çalışmışlardı. Mahkemede yapılan itiraflardan da anlaşıldığı gibi bu gizli teşkilatların içinde generaller de vardı. Teşkilatın kökü dışarıdaydı. Polis, hükümet 1945'e kadar bundan nasıl haberdar olmamıştı? Bu muhakeme de harp yılları içinde Turancılara, Türkiye'yi faşist Almanya ile beraber harbe sürüklemek isteyenlere karşı yaptığımız savaşın ne kadar haklı olduğunu gösterir. Bu ırkçılara, faşistlere karşı savaştığımız yıllarda beni defalarca susturan, mahkemelerde süründüren hükümet, çeşitli yayınlarıyla barbar bağıran ırkçılara, faşistlere neden göz yummuştur? Yukarıda belirttiğimiz en büyük tehlike broşürü meclise geldiği zaman, memleketimizde ırkçılık ve Turancılık akımı yoktur diyen Dışişleri Bakanı Numan Menemencoğlu değil miydi? Bu tartışmalar sırasında meclis kürsüsünden Türkçüyüz, Türkçü kalacağız diyen Başbakan Şükrü Saraçoğlu değil miydi? Sayfa 286. Mecliste muhalefet açığa çıkıyor. Türkiye'de Saraçoğlu hükümeti ve çevreleri, hükümete bağlı basın, Alman zaferinden artık ümitlerini kesmiş gibiydiler. İnönü durmadan memleketin geniş bir demokrasiye gideceğini vaat ediyor, demokrasiye aykırı kanunların yeniden gözden geçirileceğini söylüyordu. Dünyada ve memlekette değişen havadan faydalanan Celal Bayar grubu, parti içinde örtülü bir şekilde yürüttükleri muhalefetten sıyrıldılar. 13 Nisan 1945'te yapılan parti grubu toplantısında İzmir Milletvekili Celal Bayar, İçel Milletvekili Refik Koraltan, Kars Milletvekili Fuat Köprülü ve Aydın Milletvekili Adnan Menderes bir önerge verdiler. Önergede Halk Partisi tüzüğü ile bazı kanunlarda değişiklikler yapılması isteniliyordu. Bu konu etrafında söz alan birçok milletvekilleri ve en son konuşan Şükrü Saraçoğlu önergeyi inceledikten sonra kanunlarda değişiklik yapılmasını isteyenlerin usulü dairesinde tadil teklifine başvurmaları mümkün olduğunu, parti tüzüğünde değişiklik yapılması da kurultaya ait işlerden bulunduğu cihetle bunların grupça görüşülmesine ve bir komisyona havale edilmesine lüzum olmadığını bildirdiler. Önerge imza sahiplerinden Mağda mevcudun oy birliğiyle reddedildi. Celal Bayar parti grubunda meclis içinde yapacağı muhalefetin böyle oy birliğiyle reddedileceğini anlamıştı. Yıllar boyu tek parti, tek şef baskısı altında ezilen halktan, kendi mensup olduğu ticaret burjuvazisi çevrelerinden de teşvikler görüyordu. Halk hürriyete, demokrasiye kavuşmak istiyordu. Devletçilik prensibine karşı olan menfaat çevreleri de Bayar'ın iktidara gelmesiyle kendilerine daha geniş kar imkanlarının sağlanacağını umuyorlardı. Celal Bayar bir hürriyet ve demokrasi kahramanı olarak ortaya çıkmak istiyor, fakat İnönü'nün mecliste dayandığı bürokrat gruplardan, küçük burjuva aydınlarından, özellikle İnönü'nün manevra kabiliyetinden korkuyordu. Celal Bayar Tan gazetesinde demokrasinin genişletilmesi için açılan kampanyadan cesaret alarak bizimle temas kurmuştu. Moda'daki dostlarına geldiği zaman bizi de çağırıyor, bazen ziyaretimize geliyordu. Bir konuşmada bu korkusunu açıkça belirtti. Biz kanunlarda bir değişiklik yapmak, daha geniş bir demokrasi kurabilmek için iktidara gelmeliyiz. Bugün bir seçim yapılsa halkın bütün muhalefetine rağmen oyları yine İnönü toplayacaktır. Memleketimizde seçimlerin nasıl yapıldığını bilirim. İktidarda olan hükümet seçim listelerini valilere, kendine bağlı yüksek memurlara gönderir. Onlar da bu listelere dayanarak bazen zor ile, bazen menfaat sağlayarak oyları toplarlar. Biz henüz küçük bir muhalefetiz. Parti disiplinine uymaya mecburuz. Bayar bugünlerde daha parti dışında bir muhalefeti düşünmüyordu veya henüz bunu açıklamıyordu. O etrafına adam toplamaya çalışıyordu. Tan gazetesi gibi halk tarafından sevilen bir gazetenin onun davasını gütmesi onun için bir kuvvet kaynağı olabilirdi. Bu sebeple bizimle görüşmelerine devam ediyordu. Bu sıralarda Fransızca çıkan La Turquie gazetesi de İnönü'nün diktatörlüğüne karşı mücadeleye geçmişti. Gazetenin baş yazılarını yazan Kurtuluş Savaşı'nın ilk İşişleri Bakanı Cami Baykut bir rejim buhranından bahsediyor Değişen dünya karşısında Türkiye'nin sosyal, ekonomik yapısında gerçek demokrasiyi sağlayacak esaslı tedbirlerin alınmasını savunuyordu. Böylece Tan Gazetesi ile La Türkiye arasında bir fikir birliği meydana gelmiş oldu. Cami Bey, yazılarının Fransızca olmasından, Türk halkına erişemediğinden müteessirdi. O da Tan'a yazı yazmaya başladı. Tan'ın yazı kadrosu genişletildi. Sosyalist Partisi'ni kuran Esat Adil Müstecaplıoğlu, Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi doçentlerinden, şimdi İşçi Partisi'nin önderlerinden olan Behice Boran, öğretmen Adnan Cemgil, üniversite öğretmenlerinden Muvaffak Şeref, romancı Sabahattin Ali, Doktor Hulusi Dostdoğru, Aziz Nesin ve diğer ilerici sol yazarlar da Tan sütunlarında yer almışlardı. Faşizme, diktatörlüğe karşı savaş daha kuvvetle yürütülüyordu. Bayar grubuyla beraber çalışan eski Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras da Tan'a yazılar gönderiyordu. Muhalefet cephesi yavaş yavaş gelişiyordu. Tan, tamamıyla ilerici konuları savunan antifaşist, anti-emperyalist bir gazete haline gelmişti. Sayfa 289, Harp sonlarına doğru. 16 Nisan 1945 Sovyet kuvvetleri Berlin bölgesinde büyük bir saldırıya geçmiştir. Berlin teslim oluyor. Sokaklarda Sovyet bayrakları dalgalanıyor. İngiliz-Sovyet birlikleri el bede buluştular. Ne stratejik engeller ne de Hitler kuvvetlerinin karşı koymaları Sovyetlerin ilerlemesini durdurabiliyor. Sovyet birlikleri üç cepheden Berlin'e girmişlerdir. Faşizmin temellerini çökerten harpler oluyor. 2 Mayıs 1945, Berlin garnizonu silahlarını atıyor. 1 Mayıs 1945, Himmler son teslim teklifini yapıyor. 8 Mayıs 1945, kayıtsız şartsız teslim anlaşması Müttefikler Komutanı Eisenhower'ın genel karargahında imzalanıyor. Batı memleketlerinde Sovyetler Birliği'nde zafer şenlikleri yapılıyor. Goebbels, karısı ve çocuklarıyla beraber Unter den Linden'deki sığınağında intihar ediyor. Adolf Hitler, Berlin'deki sığınağında kaybolmuştur. Amiral Dönitz, yeni Alman führeri ilan edildi. Almanlar Danimarka'yı boşaltıyorlar. Halk, Mussolini'yi gizlendiği adada buluyor, ağaca asıyor. 3 Mayıs 1945'te İtalya'da bulunan 1 milyon Alman eri kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Alman filosu da teslim bayrağını çekti. Bu zafer münasebetiyle Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nun verdiği demeç, ikiyüzlülüğün tarihi bir vesikasıdır. Saraçoğlu 12 Mayıs'ta Büyük Millet Meclisi'nde verdiği demeçte, İngiltere'nin fedakarlığını, Amerika'nın insanlık savaşına yardımlarını, Sovyetler Birliği'nin kahramanlığını belirttikten sonra şöyle diyordu. San Francisco'da toplanan dünyanın belli başlı devletleri harbi mezara sokmak, barışı, medeniyeti, hürriyeti, insanlığı neşe içinde yaşatmak için çalışmalara başladı. Türk milleti kendi varlığına ve kudretine inanıyor. Biz millet olarak, devlet olarak Alman milletine ön ayak olanları, hazırlamakta oldukları faciaları, daha hazırlanırken sezdiğimiz gibi halkın, adaletin ve zaferin hangi cephede bulunduğunu anlamakta güçlük çekmedik. Bu seziş ve anlayıştan sonra yavaş yavaş tedbirlerimizi almaya başladık ve dış politikamıza kati ve muayyen bir istikamet verdik. Biraz sonra bu defa harpten kurtulmanın, harbi göze almakla mümkün olabileceğini gördüğümüz için, harbin patlamasından 4 ay kadar önce, evvela İngiltere ve Fransa ile Akdeniz'in barışını korumak için karşılıklı beyannameler ilan ettik. Bundan sonra da her iki devletle ittifak muahedeleri bağladık. Harbin her safhasında müttefik ve dostlarımızla elimizden gelen bütün yardımları yaptık. Bu sözleri buraya geçirirken şair Süleyman Nazif'in Doktor Abdullah Cevdet hakkında söylediği şu mısrağı hatırladım. Silmiş yüzünden hayayı, desti hilkat tırnaklarıyla. Dipnot 1. Yaratılışın eli utanmayı yüzünden tırnaklarıyla silmiş. Almanların teslim haberi Türk basınında bir bomba gibi patladı. Faşist basın, hükümete bağlı gazeteler, geleceğe ait kötümser haber ve düşüncelerle doldu. Üçüncü bir dünya harbinin başlangıcında mıyız diye soruyorlar. Milyonlarca insanın ölümüne son veren müttefikler zaferini sevinçle değil endişeyle karşılıyorlar. Hele Sovyetler zaferine karşı duydukları endişeyi gizlemeye lüzum görmüyorlar. Bu vesileyle harp yıllarındaki bir hatıramı buraya yazmadan geçemeyeceğim. Almanların Stalingrad'a saldırdıkları sıralarda Zekeriya ile beraber gezmeye çıkmıştık. Falih Rıfkı Atay'ın Caddebostan'daki evinin önünden geçiyoruz. Falih'in köşkü deniz kenarında, büyük bir bahçenin içinde. Bahçesinde koltuğuna yaslanmış. Caddeden geçerken bizi görüyor ve içeri çağırıyor. Harp üzerine konuşuyoruz. Falih gayet katı bir dille. Artık Sovyetler Birliği belini doğrultamaz. Komünizm tarihe karışıyor. Faşizm dünyaya hakim olacaktır dedi. Dünyaya hakim bir faşizmi düşündüğüm zaman içim sızladı, cevap vermedim. Harp yıllarında İstanbul'da İngiliz, Amerikan elçiliklerinde, matbuat ateşeliğinde harbe dair filmler gösterilirdi. Sovyet konsolosluğu binasında da filmler gösterilmeye başlamıştı. Bir akşam galiba Stalingrad savaşlarına ait bir film gösteriliyordu. Bütün gazetecilerle beraber biz de davetliydik. Filmi büyük bir ilgiyle seyrettik. Stalingrad'da Sovyet birliklerinin gösterdiği kahramanca mukavemet ve saldırılar karşısında hayran olmamak mümkün değildi. Film bittikten sonra davetlileri sofraya çağırdılar. Büyük avizelerle süslü salonda dar, uzun bir masa kurulmuştu. Masanın etrafı daha çok gazetecilerle doluydu. Benim karşıma Necmettin Sadak'la Falih Rıfkı Atay gelmişlerdi. Necmettin Sadak yüzüme baktı ve kadehini kaldırdı. Sovyetler harbi kazanıyorlar dedi. Gülümsedim. Aklıma Alman faşist orduları Stalingrad'da Moskova önlerine dayandıkları günlerde Falih'in bahçesinde söylediği sözler geldi. Necmettin Sadak'a cevap veriyor, Falih'in yüzüne bakıyordum. Almanlar bir gün kendilerini toparlayacaklar. Fakat faşizm belini doğrultamayacak. 1000 sene yaşayacağını söyledikleri rejim pek kısa ömürlü oldu. Falih başını çevirdi. Yanındaki arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. Sayfa 292. İkinci Dünya Harbi sona eriyor. Hemen de 6 yıl dünyayı bir cehenneme çeviren İkinci Dünya Harbi sona erdi. Katil faşist orduları Avrupa'nın batısından kuzeyine kadar toplanan toprakları kanla yıkadılar. Evlerin ocakları tütmez oldu. Yerin altı kemiklerle, denizler leşlerle doldu. Barış yıllarını kurduğu mamureler taşla toprak oldu. Faşistlerin yaktığı fırınlardan hala kavrulmuş insanların dumanı tütüyor. İnsanlık barışa hasret çekiyor. Halklar faşist barbarların cezalandırılmasını istiyorlar. 1945 Ağustos ayı. Üç büyük devlet başları, Roosevelt, Stalin, Churchill, Potsdam'da toplanıyorlar. Müttefiklerin Almanya'ya karşı yürütecekleri politika, Almanya'nın geleceği konuşuluyor. Faşizmi yok etmek, Almanya'yı demokratlaştırmak için kararlar alıyorlar. Üç büyük devletin başları, Almanya'ya karşı bir daha barışı tehdit edemeyecek tedbirler alacaklarını vaat ediyorlar. Bu anlaşmalara dayanarak Almanya'nın silahsızlandırılmasını, Alman harp sanayinin yok edilmesi, Nazi partisinin ve ona bağlı teşkilatların kapatılması, militarist ve faşist faaliyetlerin imkansız hale getirilmesi kararlaştırılıyor. Sovyetlerin teklifiyle başlıca harp mücrimlerinin muhakeme edilmesine karar veriliyor. Almanya'nın teslim olması harbin sona ermesi demek değildi. Harp Avrupa'da bitmiş fakat uzak doğuda Japonya ile Çin, Japonya ile Amerika arasında devam ediyordu. Japon orduları Sovyetlere saldırmak için Kore'de yerleşmişlerdi. Saldırıya hazırlanıyorlardı. Bu sebeple Sovyetler harp yıllarında birçok birliklerini bu cepheye bağlamak zorunda kalmıştı. Üç müttefik uzak doğudaki harbi de durdurmaya karar verdiler. Sovyetler Birliği Yafta konferansında müttefiklerine Almanya ile harp bittikten sonra Japonya'ya karşı müttefiklerin açtığı harbe katılacağını bildirmişti. 5 Nisan 1945 Sovyet hükümeti Sovyet-Japon anlaşmasını bozuyor. 8 Ağustos 1945 Sovyetler Birliği 2. Dünya Harbi'ni süratle bitirmek için faşist Japonya'ya harp ilan ediyor. Amerika Japonlara karşı savaşıyor. Bu savaşların devam ettiği günlerde dünyayı dehşetler içinde bırakan bir olay meydana geliyor. 6 ve 9 Ağustos 1945 Amerikan uçakları Japonya'nın iki önemli şehri olan Hiroşima'ya, Nagasaki'ye iki atom bombası atıyor. Hiroşima ve Nagasaki. Bombaların patladığı 3 gün. Nero'nun Roma'yı yakması, bu cinayet karşısında ne gülünç bir yangın. İnsanlar bir anda kömür oluyor. Yerden yükselen alevler içinde insan kemikleri uçuşuyor. Evlerin damlarından, yanardağların tepesinden dökülen lavlar gibi yanmış insan cesetleri dökülüyor. Sağ kalanlar nesiller boyu zehirlenmiş, sakat, alil birer insan iskeletidir. Harbi bitirmek için olsa dahi masum bir halkın üzerine atom bombası atmak, insan neslini yıllar boyu ölüme mahkum bırakmak, insanlığın affedebileceği bir olay değildir. 2 Eylül 1945, Japon kuvvetleri kayıtsız şartsız teslim oluyorlar. Bu kanlı faciadan sonra 6 yıl insanlığa ölüm ve gözyaşı getiren 2. Dünya Harbi sona eriyor.